Herkese merhaba. İkinci Eurobasket bölümüyle birlikteyiz. Üçüncü maçlar bittikten sonra her gruptaki değerlendirmemizi yapıyoruz. Şu an salı akşamı Sırbistan ve İtalya maçları oynanıyor. Bir o maçları kabul etmemiş olacağız aslında. Diğer bütün maçları değerlendirmiş olacağız elimizden geldiğince. Tabii ki yoğunlukla milli takımımızı konuşacağız, Türkiye'yi konuşacağız. Kaan Korkut'u Gürcistan'dan tekrar memlekete getirdik. İstanbul'dasın. Ayağının tozuyla da programa katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk abi. Dün resmen önümüzde kavga çıktı bu arada. Yani
inanılmaz.
Yani o şeyin tünelin dibindeydik zaten. Kaan'a da selam olsun buradan arkadaşım. Birlikte gittik maça. İnsanlar tünelin içine atladı salondan. Yani enteresan bir ortam vardı. Zaten yani hakikaten yani Gürcü taraftarlar bayağı şeydi, ateşliydi. Benim hayatımda duyduğum en ateşli 2-3 salondan biriydi yani. Hani
enteresan.
Yani mesela Ülker Arena, işte Fenerbahçe, Real Madrid, onu hatırlıyorum bu kadar böyle sesin çıktığı. İşte Türkiye, Sırbistan herhalde bu kadar sesin çıktığı. Onun dışında böyle çok bir şey hatırlamıyorum yani bununla yarışacak kadar. Ki düşün yani hani bir tane hani grup maçı sonuçta. Ama evet. Gerçekten seyirci çok çok alevliydi. Belki bunu da tabii seyirciye bedava bira ve şampanya verilmesi de olabilir. Yani bunun sebeplerinden biri bu da olabilir. Ama gerçekten yani şeydi, fena bir ortam vardı. Zaten bence olayın bu kadar... Yani dünkü işte kavga olayının bu kadar patlamasının sebeplerinden biri de bu da olabilir. Yani onlara sonra geliriz. Ama genel olarak işte Gürcistan şeyimiz, Kempod'un Gürcistan çıkartması güzel geçti, eğlenceli geçti. Orada olmak, maçları izlemek güzeldi.
Çok fazla Türk seyirci var mıydı? Yani ne kadar bir kalabalık vardı? Çünkü Gürcistan maç, yani Gürcistan'da oynanan maçların çok büyük bir kısmında seyirci olmadığını gördük. Yani sadece bizim maçlarımız değil, diğer takımların maçları da, yani bir hani Almanya'da olan maçlara göre mesela evet, baktığın zaman katılımın az olduğunu gördük. Genel olarak turnuvanın hani organizasyon açısından da biraz Gürcistan eleştiriliyor. Sen sonuçta yani EuroLeague Final Four'u da görmüş bir seyircisin. Hani öyle yorumladığın zaman ne düşünüyorsun?
Abi dediğin doğru bu arada. Yani Bulgaristan maçı özellikle mesela bomboştu. Yani sağa gerçekten yani salonun tamamı neredeyse bomboştu. İşte şey herhalde milli takımın ailelerini kapsayan bir güruh vardı. Onun dışında da işte yukarıda böyle 3-5 tane taraftar vardı. Yani hakikaten Bulgaristan maçı mesela gerçekten bomboştu. Ama Gürcistan maçı tabii fulldu. Yani o da normal. Bizi hatta yani havalimanından alan şoför ben de geleceğim maça falan dedi. Yani öyle insanlar yani hani akın akın geldiler maça. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani biz böyle erkenden girdik. Böyle baktık aslında salon biraz boş mu acaba olacak dedik. 5. 6. dakikada falan millet bir anda akın etti. Yani bir anda doldu salon. O açıdan hani dünkü maçın atmosferi gerçekten çok güzeldi. Yani belki istediğimiz sonuç olmadı ve kötü bir basketbol oynadık ama yani en azından atmosfer çok çok eğlenceliydi. Bizim etrafımızdaki görücüler de sağ olsunlar çok şey yapmadılar. Yani biz bayağı bir eğlendik. Onlar da o şeye katıldılar. Yani bizi mesela arka sıradaki bir görücü gelip böyle elimiz sıktı işte good game falan dedi. Yani öyle eğlendik yani.
Hani senin Gürcistan izlenimlerini biraz konuşuyoruz. Bir ya milli takımı da genel olarak konuşuruz ilk üç maçı itibariyle. Hani Karadağ, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını değerlendiririz. Genel zaten benzer bir tema üstünden büyük ihtimalle konuşacağız ama sonra da saha dışı olaylarını biraz daha derin irdeleyebiliriz. Çünkü takımın genel konsantrasyonuyla da çok ilintili olacak şekilde aslında çok kolay bir turnuva olmuyor bizim için. Başlangıcından şu anki gelişimine kadar. Birçok psikolojik konu da var artık devrede milli takımımız için. Yani bu hani yönetici seviyesi, antrenör seviyesi ve oyuncu seviyesi dahil. yapılan açıklamalarda
Medya
onları da
seviyesi.
medya seviyesi de aynı şekilde. Hem yani ben biraz uluslararası basına da bakmaya çalıştım saha dışı konularda. Yerel medyada da tartışılan konular var. Yani saha içine ayrı, saha dışını biraz ayrı ayrı değerlendiririz diye hani düşündüm ben. Bir yandan da hani turnuvanın geneli ilk 3 maçı itibariyle hangi takımlar daha iyi gözüktü, genel turnuvanın seviyesi ne seviyede gibi hani ilk izlenimlerimizi de biraz paylaşırız. Şimdi detaylandırmadan bir hatırlatma da yapalım. Bizi izleyenler takip etmiyorlarsa, takip edebilirlerse, beğenilerini sunarlarsa, yorumlarını sunarlarsa aşağıda çok memnun oluruz. Hem YouTube'da hem Twitter'da maçlar sırasında da bolca hem yorum hem de işte highlight olsun, pozisyon olsun değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizi takip edebilirlerse çok seviniriz. İstersen maçlarla başlayalım. Yani genel değerlendirmemiz bizim takımın çok limitli bir savunma takımı olduğu ve hücumda da bazen yaratmakta çok zorlandığımız ama tempo bulduğumuzda, biraz mücadele ettiğimizde oyunları hani maçları daha net kazanmaya daha yakın olduğumuz şeklindeydi. Ya açıkçası hani turnuvanın fikstürü tabii ki bizim için avantajlı bir fikstür aslına bakacak olursan. Her maç biraz daha sanki üzerine koyarak gelebilecekmişiz gibi gözüken bir hikaye vardı. Biraz da yavaş da başladık bence turnuvaya. Ama şimdi artık Gürcistan maçı ile birlikte bambaşka bir psikolojik faza veya başka bir duruma evrildi konu. Sen saha içinden de takip ettiğin için bizim televizyonda gördüğümüzden çok daha fazlasını görebilmişsindir. Bir hani yani Karadağ maçını, Bulgaristan maçını biraz konuşalım. Neleri gördün? Takımın hani ana problemleri nelerdi? Neleri iyi yapıyorlar sence? Biraz yavaş yavaş o konulara girelim. Konuşacak zaten çok şeyimiz var.
Ya abi zaten hani bizim çok bilmediğimiz bir şey olmadı. Yani turnuvada. Hakikaten yani. Yani biz seninle turnuva öncesinde konuştuğumuz her şey aynı şekilde gözüktü. Yani bunda da çok büyük bir yani bir sürpriz de yok. Yani bunun böyle olması zaten bekleniyordu. Böyle oldu. İkili oyunu hiçbir şekilde savunamıyoruz. Pick and roll'da. Uzunlarımız ne yazık ki savunma olarak zayıflar. Yani bunda Alperen'e de çok böyle yüklenmek istemiyorum. Çünkü 20 yaşında abi yani 20 yaşında bir oyuncudan
Kesinlikle.
savunmada yani çok çok atlet olmayan bir oyuncuysa ki Alperen hiçbir zaman öyle biri olmayacak bence. Sertaç hiçbir şekilde ikili oyun savunamıyor. Burada mesela son maçı hatırlayıp hemen işte Sertaç bir iki tane üçlük soktu. İşte ilk yarıda galiba 12 sayısı var Sertaç'ın. Yani hemen
Göreceli daha
böyle
iyi bir maç Gürcistan maçı onun için. Ya ilk iki
tabii
maç
yani
hiç yoktu.
özellikle hücum olarak ama işte yani abi savunmada o kadar büyük bir sorun yaratıyor ki yani hakikaten yani hani ayakları çekemiyor abi. Çekemiyor yani. Çekemiyor. O
Doğru.
yüzden yani büyük bir sorun. İşte zaten hücum reboundları konusunda çok iyi biliyoruz. Bulgaristan maçında ki bence zaten turnuvanın özeti bence Bulgaristan maçı. Yani kazanmış olduğumuz bir maç. Ama Bulgaristan maçında yaşananlar bence Montenegro yani Karadağ maçında da yaşandı. Dünkü maçta da Gürcistan'a karşı da yaşandı. Ve Vezenkov 7 tane hücum ribaundu alıyorsa sana karşı. Yani 7 tane abi. 7 hücum ribaundu. Yani abi mesela işte Steven Adams offensive rebound'da NBA'yi birinci bitirdi. 4,5 reboundla bitirdi ortalama. Yani 7 tane Vezenkov'a veriyorsun. Vezenkov abi.
Yani Vezenkov
Yani
aynı zamanda
ayakları yerden kalkmayan bir adam. Yani tamam iyi bir hücum oyuncusu. Ama veriyorsun.
Hayır bir de ya şöyle düşün. 35 dakikanın üzerinde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz ve
Evet.
Bulgaristan'ın ana skorerinden bahsediyoruz. Yani
Tabii ve durmadan maç içinde abi.
yük olan bir oyuncu yani.
Yani durmadan sahanın içinde koşturan bir adamdan bahsediyorsun ya. Ya dediğim gibi abi bilmediğimiz bir şey olmadı yani turnuvada şu ana kadar bence. Yani biz önceden de şeyleri konuştuk işte Larkin mi bu takımın lideri, Furkan mı, Cedi mi? Furkan sakat, bayağı sakat belli. Ben ilk maçta hamstring diye duydum. Ondan sonra bel de çıktı işin içine. Yani,
Hı.
ikisinden biri de olsa zaten büyük sıkıntı. Ya bu arada şey çok önemli. Yani hani Ergin Ataman'ın açıklamasında zaten geliriz de. Ya oradaki hani küçük bir parçayı kesmek istiyorum sadece. Yani
Hı.
Larkin'in eli sakat mesela. İşte
Hı.
Furkan'ın hamstringi veya beli sakat. İkisinden biri veya ikisi birlikte. Ya
Hı.
bunlar gerçekten yani bir takımı, ya sonuçta sürükleyici parçalarının
Kesinlikle.
tüm performansını değiştiren şeyler. Yani biz basketbol oynadığımız için, yani senin hamstringin sakat olduğunda şut atabiliyor musun abi? Atamıyorsun yani.
Yok tabii
Atamıyorsun.
canım.
O yüzden bunlar medyada böyle 3 saniye yer tutan ama gerçekte yani performansı %100 etkileyen şeyler. O yüzden
Doğru.
yani bunlar varsa, ya bunlar varsa abi bu performansları çok da böyle hani şey yapmadan ya abartmadan bence yargılamak lazım. 14'te 2 attı şeyin Larkin son maçta. Ama yani özellikle savunma kısmı, rebound kısmı çok büyük sıkıntı. Zaten söylediğimiz gibi sen de söylemiştin önceki yayında.
Evet. Yani ben hani senin söylediklerin üzerine birkaç tane daha noktayı hani ekleyebilirim gibi düşünüyorum. Yani bir şeyi denedik bence hani hazırlık maçlarından sonra yani özellikle ilk iki maç hani Shane Larkin'i bizim pure guard diyebileceğimiz bir pozisyondan daha uzakta, daha off guard pozisyonda oynatmaya çalışıp biraz daha ben ona uydu diyorum yani Shane Larkin bu takımın bence saha içindeki ana lideri değil. Öyle bir rol de benimsenmiyor. Biraz Efes'te de belki aynı durum var.
Evet.
Ve şeylerini söyleyeceğim. Nereden anladığımı da söyleyeceğim bunu. Hani biraz daha uydu bir skorer gibi kullanıp kendisini. Daha işte Şehmus'la başladık mesela. Değil mi? Veya işte Cedi'nin dönem dönem yarı sahayı geçtiği guardlık yaptığı pozisyonlar oldu vesaire. Bir onu denedik yeni ve bence hani Larkin'i turnuva içerisinde yani çünkü hazırlık maçlarında da yani çok devreye girdiğini göremedik. En azından oyun stili açısından biraz daha alışık olduğunu oynaması açısından bence güzel bir yöntemdi bu. Şimdi ya Alperen hücumda yapabileceklerin en iyisini yapıyor. Ama maalesef yani çok kötü bir savunma oyuncusu. En azından sahada gözüken o. Çabalamıyor, denemiyor demiyorum ama bu çok Alperen'i germek için söylemiyorum. Elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum ama çok fazla şeyin bir arada olması gereken yani bir uzun savunması çok kolay değil. Özellikle de Eurobasket gibi bir turnuvada yani çoğu takımın düzeninin net belli olmadığı özellikle pick and roll oyunlarına çok fazla dayanan hücum sistemlerinin olduğu bir turnuvada Alperen doğal olarak çok yıpranıyor. Yani hem ikili oyunu savunacak, hem potu altına inecek, kısaya geçilmeyecek, rotasyonda Mamu'nun 3 yani adam bir tane bile üçlük atmadı. Her fake yani adam fake de atmıyor bu arada. Üstüne yani biz hani help and recover yapmıyoruz yani anlatabildim mi orada? Biz üstüne çullanıyoruz. Kendisi penetre ediyor yani. Hani şimdi
Ya abi.
bunların hepsini bir arada yapmak Alperen gibi bir oyuncu için çok genç bir oyuncu için çok zor. Etrafında çok iyi 3-4 tane savunmacı ile birlikte oynarsa belki yapabileceği şeyler bunlar. Genel olarak
Abi
takımın
3-4 tane veteran ve böyle hani ne yaptığını çok iyi bilen oyuncuyla oynaması lazım. Yani hani ve bizim takımımızda şu an öyle bir durum yok abi ne yazık ki. Yani 20
ya
yaşındaki bir oyuncuyu.
biz bireysel savunmalarda da genel takımın savunma konsantrasyonunda da pozisyon bazlı savunma kararlarını da düşündüğün zaman yani bu turnuvanın en kötü savunma yapan 4-5 takımından bir tanesi siz kesin hani kaç tanesi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani şimdi mesela yani çok iyi savunma takımları yok ama Litvanya, Almanya hani bu takımlar mesela çok fiziksel Finlandiya mesela yine İsrail bile ya belirli bir eforla, belirli bir motivasyonla, belirli bir konsantrasyonla savunma yapmaya çalışıyorlar. Yani bir hani Hırvatistan maçının ilk yarısını düşün. Yani hiç savunma yapmadılar onlar da. Onun gibi bir şey yani bizim yaptığımız savunma. Zaten ilk yarı darma duman oldular. Ondan sonra ikinci yarı ancak maçı kafa
Evet.
kafaya getirebilir. Onlar da çok potansiyelli bir hücum takımları aslında. Ya ben o ilk maçın başında şey demiştim yani hani personeline göre bu kadar kötü basket oynayan başka bir takım yoktur yani. Yani anlatabiliyor muyum? Fayda maliyet oranı bu kadar kötü olan bir takım herhalde turnuvada yok diye düşünmüşüm. Daha turnuvanın ikinci günüydü ama ilk maçlar itibariyle öyle gözüküyordu. Yani hani hiç savunma yapmaya niyetimiz yokmuş gibi gözüküyor. Cedi bence hazırlık maçlarından daha iyi gözüküyor. En azından takımın da açık sahayı biraz daha kullanma niyetiyle birlikte Cedi kendisine daha fazla rol bulabiliyor diye düşünüyorum. Bu
Ben
biraz böyle
Cedi ile ilgili sadece savunmada bir şey ekleyeyim. Yırtınıyor abi adam. Hakikaten bak. Yani close up'lara falan ya, mesela işte çok çabuk penetre edildiği için abi bizim takıma karşı. Yani çok rahat kısalar içeri girdiği için mesela yardım getiriyor. Sonra mesela üçlüye uçarak falan gidiyor. Hakikaten yani onu söyleyeyim seyircilere. Yani insanüstü bir hızla falan gidiyor. Yani yırtınıyor. Savunmada da kasıyor. Yani hücumda da mesela yapmadığı şeyler de yapıyor. Belki ondan bahsedersin. Yani mesela Ergin Ataman post-up oynatıyor Cedi'ye. Ben Cedi'nin post-up oynadığını daha önce görmedim. Yani yıllardır takip ediyoruz Cedi'yi. O yüzden hani yani mesela Cedi ile ilgili bence bir sıkıntı yok. Ama takımın geri kalanının savunma seviyesi yani abi bilmiyorum. Ne demek lazım bilmiyorum ya. Devam et
Ve
istersen sen.
ya mesela hani böyle dakikalarını iyi kullanan rotasyon oyuncuları diye düşündüğün zaman mesela bizim milli takımda benim aklıma çok bir isim maalesef gelemiyor yani. Hani Osmani desen öyle, Burak'ı düşündüğüm zaman aklımda pozitif bir şey kalıyor. Bir ilk maçta herhalde Yiğitcan biraz oynadığı dönemde ilk
Evet.
yarıda böyle
İyi
fiziksel
savundu.
anlamda da bir iyi, evet iyi savunma yaptı. Bir hani kenardan bir enerji geldi, bir efor geldi diyebildik yani. Onun dışında hani Şehmus belki biraz
Ya Melih
özellikle
Mahmutoğlu Karadağ maçında iki tane üçlük soktu. Onları sokmasa belki maç bambaşka bir yere gidecekti. Çünkü 7-8 sayı gerideydik. Ama o kadar. Dediğin şey doğru yani. Ben şen de kimseyi getiremiyorum.
benim aklıma yani çok bir isim gelemiyor. Şimdi bunu aynı zamanda nerede görüyorum biliyor musun? Gürcistan maçına biraz geliyorum aslına bakacak olursan. Ya biz bu arada hani ilk maçı kazandık, ikinci maçı da kazandık ama bu maçları kaybetseydik de çok şaşırmazdık bence. Gürcistan maçı
Tabii
da
abi.
hani kazandığımız ama sonradan verdiğimiz bir maç oldu. Değil mi yani? Orta sahadan Panyalı Granit üçlükler, hakemlerin çaldığı yani zaten takım ve coaching staff bununla alakalı konuşuyor. Vokaller yani bununla alakalı ses çıkarıyorlar. Dolayısıyla ben aynı şeyleri tekrarlamayacağım ama kaybetsek o maçları hiçbir şey demeyecektik ve hep böyle herkesin bildiği eksikler çok göz önündeydi. Yani Bulgaristan
Evet.
yoksa tabii ki seviye olarak bizle aynı yani biz grubu birinci bile bitirebiliriz diyorsak hani Bulgaristan için bunun aynısını söylemek mümkün değil. Zaten adamlar ayaklarını sürüyerek basket oynuyorlar yani. Hani anlatabildim mi? Şuna getirmek istiyorum. Şimdi aynı ruh halini ben şunda da görüyorum. Şimdi Furkan'ın kavgası olduktan sonra değil mi? 4.48'di. 4.24 oyun tekrar
Evet.
başladı. Abi saha içindeki 5 oyuncu birbirine bakıyor. Yani bir saha içi liderimiz yok derken hani beyler bakın Furkan disqualified oldu. Kavga çıktı. Ya yani eskiden böyle bir Mirsat Türkcan hani anlatabiliyor muyum? Bir belki Kerem Tunçeri yine. Ya Ender Aslan bile hani anlatabiliyor muyum? Yani oyuncuyken şimdi koç olduğundan daha içeride saha içinde etkisi olabiliyordu. Yani herkes birbirine baktı. Hani orada bir Shane Larkin'in çıkıp bir takımı yatıştırması, bir inisiyatifi eline alması veya bir Cedi'nin böyle bir şey yapabiliyor olmasını isterdim. Yani aradım. Onun eksikliğini yaşadım aslına bakacak olursan.
Ama abi yani kariyerlerin hangi döneminde bu oyuncular böyle bir şey yapmış abi? Yani şimdi senin söylediğin mesela Mirsad Türkçan çok yani bu kullanımı yapmayı hiç sevmiyorum aslında ama yani alfa bir karakterdi. İşte mesela İbrahim
Doğru.
Kutluay ki birazdan geliriz yani. Alfa bir karakterdi. Hidayet Türkoğlu. Alfa bir karakterdi.
Doğru.
Yani bunlar şeydi abi, böyle Kerem Tunçer de öyleydi. Yani takımı sakinleştiren, takımın ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bilen oyunculardı. Zeki oyunculardı. Yani ne yazık ki bugünkü kadroda öyle bir oyuncu yok abi. Yani bunu kabul etmemiz lazım bu arada yani.
Yo, ben kabul ediyorum zaten ama ya o böyle şimdi biraz da ters psikoloji, belki ben de öyle oluyor. Yani bu benim kendi karakterimle de alakalı olabilir ama böyle bir arbede yaşandıktan sonra sahada bende ters psikoloji olarak bir motivasyon oluyor yani. Anlatabildim mi? Ya
İşte
bak,
abi, aynen.
saha içinde başımıza neler geliyor. Bizi itiyorlar, kakıyorlara geliyorum ben. Bir ortaya bir şey koymak istiyorum. Onu aradım yani ve çok zorlandım bulana kadar.
Bulamadık zaten abi. Yani yoktu.
Ana mesaj belli. Hani yani Karadağ maçını ya Furkan mesela bence son top kullandı. Son soktu, üçlük değil, maçı kazandırdı turnikesinden bahsediyorum. Yani girmesi beni şaşırttı. Anlatabiliyor muyum? Bu muydu yani bizim maçı
Abi
kazanma planımız? Değildi bence. Hani biraz takım o anlamda saha içinde en azından plansız görüyorum yani.
yani acayip bir şut soktu. İşte şey Karadağ maçında. Orta sahadan bir tane üçlük soktu. Ama yani adam abi şey yani hareket edemiyor abi. Yani çok mesela salonda çok çok belliydi. Yani bir tane turnikeye çıktı. Soktu galiba o turnikeyi. İlk turnikesine. Dünkü maçta. Gürcistan maçında. Bir kere daha zorladı. Turnikeye girerken ben diyorum yani imkansız abi. İmkansız. Yani çünkü adımlarken böyle yavaş çekimde gibiydi. Attı. Top böyle panyaya potaya bile yani şeye çembere çarpmadan gitti. Yani bu adam mesela niye abi sahada? Yani hakikaten yani ben bu Furkan Korkmaz'ı çok seviyorum. Ama yani sakat bir oyuncuyu oynatmanın hiçbir mantığı yok abi. Hakikaten hiçbir mantığı yok. Yani
Zaten
adam
yani
yavaş çekimde yani. Yavaş çekimde. Yani şey değil. Yani gözüküyor, göze çarpıyor yani.
evet ya, Ataman bu arada oynatmak istemediğini söylüyor. Yani ona oynatmak zorunda kaldık dedi birkaç kez. Çok da hani biraz da belki kenarda alternatifsiz hissediyor. Benim aklımda kalan notlardan bir tanesi de yani bu savunma, işin savunma tarafını konuştuk. Hücum tarafında da şunu söylemek lazım gibi geliyor bana. Ya bu takım ne zaman potaya atak etmeye çalışıyor? İkili oyunlar üzerinden olabilir veya penetre paslar üzerinden olabilir. Çok nadir gerçekleşti bunlar. Genelde de short corner'dan Alperen'in böyle gelip bomboş smaçlar bastığı falan pozisyonlar oldu. Böyle hani akılda kalıcı pozisyonlar hep öyle oldu. O zaman iyi hücum edebiliyor. Yoksa yani topu Shane Larkin'e verelim. Shane Larkin biraz çalkalasın, kaldırsın, sidestep bir tane fadeaway atsın, bir tane cedi sallasın. Hani anlatabiliyor muyum? Melih Mahmutoğlu'nu iki tane pikten, stacker pikten çıkaralım. Tepeden bir üçlük atsın. Yani hani o değil bence yani Türkiye'nin hücum sistemi. Ya Alperen mesela Bulgaristan maçında çok yaşadı. Anormal high posta, anormal post-up'lar oynayıp fadeaway şutlar atmak zorunda kaldı.
Evet.
Başarılı da
İnanılmazdı.
oldu. Soktu yani, müthiş sayılar yaptı
Ben
ama
inanamadım bu arada. O iki tane şut soktu üst üste ve yani hani böyle şey biz böyle Kaan'la birbirimize bakıyoruz böyle lan gerçek mi bunlar? Hani yani
ya
inanılmaz sallamaydı yani. İnanılmaz.
bir gerçek mi? İki, ya bizim planımız bu mu yani? Bu adamları
Ya
biz
aynen.
hani maçı koparmaya çalışıyoruz ve yani maç zaten son 5 dakika koptu. Maçı koparma, ya Bulgaristan maçının ikinci çeyrekte kopması lazım abi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani gruptan birinci, ikinci çıkacak bir takımın 13-15. Dakikada artık maçı kırmış olması lazım.
İkinci
İzliyorsun yani
çeyrekte
Sırbistan maçını.
biz gerideydik abi. Yani 5-6 sayı geri. Yani biz zaten o esnada böyle bu maçı kaybedeceğiz herhalde falan dedik yani. Yani böyle insana o şeyi de vermiyor takım ne yazık ki. O güvenini vermiyor yani. Hani geri gelir bu takım. Ceri çok iyi oynadı. Geri geldik. Ama
Doğru.
yani Alperen konusuna geri geleyim. Alperen çok iyi bir post-up oyuncusu. Ama abi çok
Yaratıyor da
çok
yani.
böyle başlarda yani post-up'ın en başında bir 2-3 saniye falan bomboş yiyor abi. Ve böyle hızlı pas veremiyor. Bunu ben televizyon fark etmiştim. Canlı izlerken yani salonda da çok fark ettim. Bir iki pozisyonda Melih Mahmutoğlu mesela bomboştu kenarda. Tam böyle hani mesela yok için böyle saniyesinde yapacağı pası görmüyor. Görmüyor abi. Bu da normal bu arada. Yani bu yaştayken normal. Ama ya takıma da böyle bir şeyi var, zararı var. Çünkü abi topu veriyorsun. Adam böyle bir 3-4 saniye, 2-3 saniye böyle kendi adımlarını falan ayarlarken takımın tüm o temposu yani hareketliliği falan da bitiyor. Ya biliyorsun, post-up oynanırken hareketli olması takımın çok önemlidir.
Doğru.
Ama post-up oynanırken ilk böyle 3 saniye falan böyle hiçbir şey olmazsa yani post-upçıdan bu sefer takımın geri kalanı da biraz düşer abi. Yani öyle bir şey vardır. Ben biraz onu gördüm Alperen'de.
Bir de ya bir, ya savunmanın reaksiyon vermesi de daha kolay oluyor. Bu arada yani Alperen benim gördüğüm kadarıyla uluslararası medyada özellikle hücumuyla şey yapıyor. Yani pozitif ilgi topluyor. En azından onu söyleyebilirim. Ya bunun dışında hani saha içindeki basketbolla alakalı eklemek istediğim bir şey yoksa istersen yavaş yavaş hem biraz daha Gürcistan maçının sonunu konuşalım. Biraz daha saha dışı faktörleri de konuşalım. Onlar da önemli gibi. Ben biraz yani çünkü hep şimdi şey çok kolay. Ergin Ataman ne dedi? Ömer Onan ne dedi? Furkan ne dedi? Hani Kaan Korkut ne gördü? Bunlar bizim için daha kolay ama biraz da uluslararası medyanın bakış açısı ne raporlanmış onlarca. Hani onları da anlamak biraz önemliydi. Biraz onlara da baktım. Yani genel kanı hani biz böyle kendi kendimize bir senaryo mu yaratıyoruz? Herkes çünkü o psikoloji vardır yani 2008 Avrupa
Evet.
Şampiyonası'nda falan da vardı. Yani herkes bize karşı anlatabildim mi? Bu genel böyle bizim nedense sanki memleketin girmeye alışık olduğu bir ruh hali gibi geliyor bana. Çok da işte sosyolojik tarafına girmeyeceğim ama öyle bir durumda mıyız diye de biraz kendimce sorguladım. Çok da değiliz gibi. İstersen hani biraz olaydan başlayalım sonra gide gide böyle saha dışındaki etkilerine kadar konuşuruz.
Tamam,
Sen ne
aynen
gördün?
abi.
Sen salondaydın. İstersen sen başla.
Abi ben ne gördüm? Yani ilk başta böyle biz aslında o esnada şey yapmıyorduk. Yani böyle telefona falan bakıyordum. Maç durmuştu çünkü. Sonra böyle bir sesler çıktı. Hemen böyle bir baktık sahaya. Furkan'la işte o atılan oyuncunun ismini hatırlamıyorum. Kimse kusura
Mutlaka.
bakmasın şu anda. Ondan sonra bir baktık böyle bir kavga çıktı falan filan. Sonra Furkan'la işte diğer atılan oyuncu dışarı çıkarken bayağı bir abi basın tribününden insanlar aşağı tünele atladı. Yani bak atladı diyorum bak. Yani şeyden böyle salondan bayağı atladılar yani aşağı. Ya ben onu gördüm. Hatta ne oluyor lan falan dedim. Ondan sonra aşağıda bayağı kavga çıkmış zaten. Olay bu arada yani bilmiyorum sana ne kadar uzun sürdü gibi geldi. Ya bana yani böyle bir 20-25 dakika falan sürdü gibi geldi bana. Yani gerçekten uzun sürdü olay.
Yani 20
O
20 çok uzun da.
esnada yani tamam yani 20 dakika falan işte neyse. O esnada tabii o saniye olayını falan biz kaçırdık salonda. Yani ben görmedim, fark etmedim.
Tespit etmesi zor.
Bir de abi yani şöyle anlatayım Emre. Salonun içindeki spiker ya da işte anonsör mu diyelim ona neyse.
Anonsör.
Durmadan böyle ortamı alevledi abi. Durmadan yani hani acayip bir ses vardı sahanın içinde. Yani o açıdan ben bu arada eğlendim yani öyle olmasından yani. Hani çok hoşuma gitti artık ama yani seyirciler de bir gaza geldi onu söyleyeyim. Şengelya'da maçın başından sonuna kadar bench'te en aktif figürdü. Şeyde. Gürcistan tarafında. Yani koçlara direktif veriyordu Şengelya. Sonra işte kavgaya girdiğini ben görmedim. Yani içeride kavgaya dahil olmuş galiba. Bitadze ile birlikte. Ama yani bizim takımda da böyle bir şeylik var. Yani şöyle söyleyeyim. Yani biz o kadar agresif olamadık. Yani oranın getirdiği agresifliği bence kaldıramadık ve yani daha şey olmalıydık abi. Daha böyle savaşçı olmalıydık ya. Yani ben öyle hissettim. Ama bu da belki de şeyle ilgili. Yani ev sahibi takıma karşı oynuyorsun. Onunla ilgiliydi belki. Yani sahanın
Ya
içinden
evet.
gördüklerim bunlar.
Evet, yani tabii milli takım için çok kolay değil çünkü yani bir kere genç bir takım, yeni bir takım ve
Evet.
hani çok yapısal bazı eksiklerin olduğunu da konuşuyoruz. Yani saha içi lideri yok. Net bir böyle bir hani bir Kerem Gönlüm gibi bir figür yok mesela, hani anlatabildim mi? Mesela bir Ersan olsa, 2-3 sene önceki Ersan olsa hani çok net konuşabilirsin değil mi böyle bir şeyi? Öyle bir figür yok. Yani çok o rolü üstlenmiş takımlarında bir oyuncu yok. Dolayısıyla çok kolay olmuyor. Yani ben şey demiyorum, hani bizim takım çok pısırık kalıyor gibi anlaşılmasın ama biraz daha yırtıcı, biraz daha hani savaşmaya hazır. Yani çünkü bunu mesela, yani şöyle söyleyeyim, ben bunu Finlandiya'yı izlediğim zaman görüyorum. Yani Finlandiya her zaman çok fiziksel oynayan bir takımdı ama yani abi top, yani bu mesela NBA playofflarında falan da çok zor olur yani. Ortadaki bir topu kafa göz herkes atlıyor yani, anlatabildim mi? Burası Eurobasket abi. Şey değil yani, öyle kolay olmuyor. Tabii hiç ya, Bulgaristan maçı neredeyse sıfır attendance. Karadağ maçı da keza yani çok az herhalde. 1000-2000 kişi yoktur yani, öyle söyleyeyim.
Karadağ daha azdı. Aynen. Yani Bulgaristan'da daha çok insan vardı.
Daha çok insan vardı. İlk defa böyle bir maç oynuyor. Gürcistan zaten sert bir takım. Ortalık da çok kızıştı. Seyirciler de işin içerisine dahil olunca ortalık tabii biraz karışıyor. Yani Furkan da bu arada hani beni şaşırttı açıkçası. Çünkü yani çok öyle bir oyuncu da değil. Bir anda
Tabii.
hani biraz embiidleşti diyeyim yani. Hani çıkışta görüşürüz.
Evet, şöyle
Oha yani.
yaptı yani dışarıda falan yaptı. Şöyle dışarıda görüşelim falan yaptı.
Ya orada
Ya.
Sanatse, atılan oyuncu Sanatse bu arada.
Ha, aynen.
Sanatse'nin ne söylediğini de ben yani tamam, hani kışkırtıcı bir
Ben
şey
gördüm.
söylüyor ama yok. Ya bu kadar, hani bu kadar da yani sonuçta turnuva oynuyorsun ve ya bizim mesela takımda, yani takımda da bir türlü olayı yatıştı. Ya takımda olayı yatıştıracak bir oyuncu yoktu ya. Yatıştıramadık yani.
Yok.
Saha içinde Furkan'ı alıp kenara, kardeşim bir saniye ya diyemedi kimse yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi bir ya takımdaki roller biraz da öyle ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi?
Yok yok haklısın abi. Ya bu arada dediğin gibi yani söylenen laf işte şey yani Türkçesini söyleyemem zaten de yani İngilizce'de durmadan kullanılan bir küfür.
Tamam, okey,
Yani
anladık.
okey yani hani tamam abi buna bu kadar niye kızdı zaten ben onu anlamadım. Ama bir
Ya enteresan.
yandan şöyle bir empati yapmaya çalıştım. Şimdi adam sakat ya abi. Sakat
Evet,
oyuncu.
evet.
Böyle istediği hiçbir şey yapamıyor sahada.
Zaten
Böyle
huzursuz,
bir
zaten huzursuz.
aynen huzursuz işte eleştirilir miyim bilmem ne yani hepsinin farkındadır büyük ihtimalle. Ve
Huzursuz.
işte yani öyle bir küfür gelince herhalde kendi kaybetti. Yani ki Furkan bak abi biz bu kadar yıldır hani Furkan'ı takip ediyoruz. Furkan daha önce kendini kaybetmedi abi. Yani ben görmedim yani Furkan'ın
Yok yok,
böyle
hiç
bir
öyle bir oyuncu değil. Hiç öyle bir oyuncu
aynen
değil.
yani sakinliğinden vazgeçtiğini hiç görmedim zaten. Büyük ihtimalle o anki o ruh haliyle ilgiliydi. Adamın ettiği küfürden çok. Ama yine de tabii yani bu kadar böyle ekstrem bir tepki vermemesi gerekiyordu bence. Yumruk da salladı. Yani sallamamış olsa tamam diyeceğim de yani hakikaten salladı. O yüzden istiyorsan buradan şeye bağlayalım yani işte maç sonu açıklamalarına falan bağlayalım.
Bağlamadan şunları da soracağım biraz. Yani o ortamı yaratan faktörleri biraz da konuşmak istiyorum. Yani mesela Ergin Ataman hakem kararlarını da biraz eleştirdi. Hani
Ben hiç
Furkan Açal
katılmıyorum abi. Ben yani ben
onu
bilmiyorum.
şu yani sürenin ihlali diyelim. Hani oynatılmayan 22-24 saniye
Evet.
kabaca. O biraz fiyasko. Ve takımın yani tabii ki Ataman'ın şeyi beyanı öyle söyleyeyim. Hani olay olduğu zaman direkt itiraz etmesine karşın bastırılıyor olması masa hakemleri tarafından çok hoş bir şey değil. Onun arkasındaki sebepleri iyi anlamak lazım. Yani genel olarak bu şeyde de vardır. Hani mesela şimdi tabii çok kurak bir Ağustos ayından çıktık. Bir taraftan US Open, bir taraftan Eurobasket. Yani hani Medvedev, Tsitsipas, anlatabiliyor muyum? Yani hep böyle bir şeyle yaklaşıyorsun değil mi? Bir ön yargıyla yaklaşıyorsun. Hani genel olarak yani Türkiye ve Türk milli takımına karşı böyle bir ön yargı mı var? Yani bu işin sosyal veya politik bir tarafı da var mı acaba diye ben bazen düşünüyorum. Yani masa hakemi niçin bizim bençimizi bastırıp 20 saniye, 24 saniye daha az oynatsın maçı. Anlatabiliyor muyum? Yani veya art niyet var gerçekten. Yani maçı Gürcistan'a verme niyeti var. Bir bu. Yani bu bence bir
Abi.
fiyasko. De. Mesela ben şeylere çok katılmıyorum. İşte gitti sportmenlik dışı çaldı. Yani bence yani bunu yapan iki oyuncu da NBA oyuncusu Furkan ve
Evet.
Cedi. Değil mi? Bu duruma düşen iki oyuncu da Furkan ve Cedi ve NBA'de kural gerçekten biraz daha farklı uygulanıyor. Yani Avrupa'da olduğundan çok net Avrupa'da topa bir hamle yapıyor olman lazım. Hani ben onun mesela çalınmasının çok absürt bir karar olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Hani oraya gelene kadar daha fazla konu var gibi geliyor bana. Senin düşüncen neydi onu merak ettim.
Ben hakemlerle ilgili yani dünkü ortamda bundan daha iyi hakem bulamazsın abi. Hakikaten ciddi söylüyorum. Yani böyle seyirci böyle sahaya sanki düşecekmiş gibi bir seyirci vardı. Yani bundan daha iyi hakem yok abi. Yani tamam okey sonunda bir iki tane böyle bizim aleyhimize karar geldi ama yani bence onlar da çok haksız değildi. Yani belki en sonda böyle işte Ergin Ataman'ın dağıtılmasıyla hani sonuçlanan Cedi'ye çalınan sanırım değil mi en son şey.
Evet.
Yani okey. Yani bir tane yanlış karar belki. Ama
Yani
maçın
çalmasam da
genelinde bence
olur yani. Hani faalle durduracak süreyi. Absürt bir
aynen.
hareket de yapmıyor.
Yani
Cedi bu arada sportmen dışı faal yapmıyor ama topa hamle yapmadığı için öyle değerlendiriliyor. Yanlış anlaşılmasın.
Ben hakemlerle ilgili hiçbir şey demezdim yani hani öyle söyleyeyim.
Anladım.
Öyle hissettim en azından maçı izlerken. Yani bizi daha ne kadar ezen hakemler gördük abi yani bunlar hiçbir şeydi hakikaten. Bence öyleydi yani.
Tabii canım biz neler ya bir hatırlasana abi Litvanya maçı vardı bir İspanya maçı vardı
Acayip bir
neler
şeydi o.
gördük
O Litvanya maçı zaten
yani
yani.
çılgın. Peki okey o zaman istersen biraz saha dışı açıklamalara ve takımın genel psikolojisine de değinelim. Yani Ömer Onan çıkıp hani bu görüntüler gelmezse turnuvadan çekiliriz gibi çok net bir açıklamada bulundu. Ergin Ataman üstüne bir yorum daha yaptı bir açıklaması var. Biraz işte Türk medyasına karşı da bir serzenişte bulundu. Biraz da bence haklı ve iyi bir açıklama yani takımı bir arada tutmak adına da turnuva psikolojisiyle iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Ve dedi ki hani turnuva devam ediyor durumumuz bu. Hani
Evet.
yani anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir sanki yani sanki görüntüler geldi de bütün problemler çözüldü gibi biraz o konuyu bir kenara bırakmış gibi hissettim ben Ataman'ın yani takımın psikolojisini de bir arada tutabilmek adına biraz daha öyle davrandığını düşünüyorum tabii ki. Furkan'ın hani açıklamaları bence normal karşılarım yani. O da çok memnun değil büyük ihtimalle düştüğü durumdan ama kendince kuyruğunu dik tutuyor haklı olarak. Sonuçta yani basket yani bu tarz basketbolunu oynayabilecek oyuncular sonuçta illa yani önemli karakterler oluyorlar yani egoları kuvvetli oluyor yani ki yoksa o kadar kolay değil gidip Avrupa şampiyonası oynamak. O anlamda da ben eleştirmiyorum oyuncularımızı ama yani farklı açıklamalar var. Hani farklı etkileri de var. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendirdin bu açıklamaları? Bir onu sorayım.
Ya bence Ergin Ataman'ın açıklamalarını iki yönden de böyle bir yorumlamak lazım. Yani şimdi Ergin Ataman Karadağ maçından sonra çok çok sert konuştu. Yani kendi takımına karşı. Yani
Evet. Utanıyorum dedi
kazandığımız bir
ya.
maçtan sonra. Ya evet. Yani
Utanıyorum dedi.
şimdi eleştirdiği şeyi kendisi söyledi. Yani utanma kelimesini kendisi kullandı. İlk maçtan sonra. Şimdi bunu büyük ihtimalle belli bir ajandayla yaptı. Yani belli bir hedefle yaptı.
Doğru.
İlk maçın sonunda. Çünkü Sertaç'ın ne durumda olduğunu gördü. Alperen'in ne durumda olduğunu gördü. Yani Sertaç kendini hani geliştirebilir bu konuda bence. Yani daha iyiye gidebilir. Ya
Sertaç'ı
Alperen
tanıyan bir hocadan bahsediyoruz bir de.
tabii abi EuroLeague şampiyonluğu kazanmışsın Sertaç'tan.
Ha,
Ki ana
beraber
rolde.
senin, evet, ana rolde senin oyuncun. Dolayısıyla söyleyebilir. Ben çok, yani Sertaç olsam mesela şey yapmam.
Evet.
Çok
Yani
durmam.
Sertaç bence zaten alınmamıştır. Yani zaten
Bence.
biliyordur ve demiştir.
Farkında yani.
Aynen şey demiştir
Çok
işte yani
ya, soktuktan sonra çok şükür dedi.
aynen.
Farkında yani, biliyorum.
Ben de dedim bunu. Ben de salonda çok şükür dedim. Ya Alperen üzülmüştür tahminen ve yani böyle yani 20 yaşındasın abi yani 20 yaşındaki Emre Güney'i hatırlıyor musun? Yani büyük ihtimalle böyle bir laf gelse bayağı kırılırsın yani. Hani sonuçta milli takımda oynuyorsun falan filan. Neyse.
Çok çok kırılırım büyük ihtimalle.
Ve çok yani böyle alınırsın. Neyse. Ya sonuçta bu lafları kendisi söyledi ilk maçtan sonra. Ama yani Ergin Ataman'ı tanıyan ve mesela işte takımdaki işte mesela Sertaç Alperen'e gidip şey demiştir kesin. Ya abi bakma yani hep böyle konuş. Yani Ergin Ataman falan demiştir kesin.
Kesinlikle.
Ondan sonra abisi olarak yani 10 yaş 11 yaş fark var aralarında.
Doğru.
Ondan sonra şimdi tabii İbrahim Kutluay'dan özellikle hani bu Sokrates'in yayınında işte utanç duydum işte yani Gürcistan'a karşı nasıl yenilir işte yani yürek yok
Evet,
gibi
hiç
laflar gelince
yük
yani.
koymuyorlar, emek sarf etmiyorlar gibi, böyle milli formaya ihanet ediliyormuş gibi bir söyleme.
Yani şimdi
Yani öyle mi biraz?
ben öyle bir hava almıyorum abi. Yani bizim milli takımımızın çok böyle uğraşmadığı dönemleri de gördük. Bu takım uğraşıyor. Yani sadece şeyi yok. Yani yeterince o kalibresi yok abi. Yani hakikaten
Personeli yok,
yüksek
kalibresi
seviyeye
yok.
çıkacak personeli yok dediğin gibi. Yani koçumuz iyi ama işte rol dağılımı da belli değil. Falan filan. O yüzden yani İbrahim Kutlay'ı anlıyorum bir yandan. Çünkü İbrahim Kutlay'ın döneminde iki tane işte Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu gibi All Star seviyesi. İşte Hidayet'in NBA finalinde sürükleyici olduğu bir takım var. Ya böyle
Abi,
oyuncular bu takımda yok. Yani şimdi
kendi bir
Kerem
şey
Tunçeri de
söyleyeceğim.
yok.
Özür diliyorum. Lafını balla bölerim ama İbrahim Kutlay da yani EuroLeague en skorer oyuncusu. Hani anlatabildim mi? Şimdi
Tabii, tabii.
yani biz yani İbrahim Kutlay'ın değerlendirmesinin ötesine bir şey söyleyemeyiz. Naçizane fikrimizi söylüyoruz. Sonuçta Türk basketbolunun en önemli figürlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani
Tabii.
İbrahim Kutlay istediğini söyleyebilir. Hatta yani hatırlarsan iki sene önce falandı bu Fenerbahçe Euroleague'e çok çok kötü başladığı zaman Melih Mahmutoğlu'na bir Sokrates yayında feci fırça çekmişti. Yani hani ben çok ağır hissetmiştim, öyle söyleyeyim. Yani bana, hani ben oyuncu olarak İbrahim Kutlay sonuçta, değil mi, yani milli takımı çok en üst seviyede temsil etmiş bir abin, Melih Mahmutoğlu bakış
Tabii.
açısıyla. Yani seni YouTube'da öldürüyor yani. Cenazeni kaldırıyor yani.
Fener
Ya hatırlıyor musun? Hadi
10'da 10 attı bu arada. Fener 10'da 10
kaptan.
attı ondan sonra.
Evet. Hadi kaptan yapsana falan, hani böyle bir şey bir çıkıştı yani, çok sert bir çıkıştı. Benim
Sertti. Çok
tüylerim
sert.
diken diken olmuştu. Bu sefer ya bu sefer o kadar sert değildi bence çıkış, ama Ergin Ataman orada ya sonuçta beraber oynadığı, yani İbrahim Kutlay aynı camiadan bahsediyoruz. O Sokrates de yayına çıkıyor. Mehmet Okur kenarda, Murat Can Güler kenarda, anlatabiliyor muyum? Ender Aslan kenarda, Hidayet Türkoğlu federasyon başkanı olarak kenarda, işte Hüseyin Beşok orada diyorsun sen falan, yani anlatabildim mi? Bu insanlar sonuçta aynı şey uğruna emek sarf etmiş ve beraber bu işleri başarmış insanlar yani. Ergin Ataman da öyle veya böyle, İbrahim Kutlay büyük ihtimalle basketbola başladığında değil mi yardımcı antrenörüydü o takımın, yani Efes'te oynadığı dönem
Aynen
bilmiyorum
aynen.
aynı
Tabii
dönem
tabii.
denk geliyor ama
İbrahim
yapmıştı
Kutlay'la
yani.
çalışıyorlar. İbrahim
Ha.
Kutlay'la çalışıyorlar. Çok net. Panathinaikos'ta da varlar galiba birlikte.
Olabilir, olabilir. Ya ben biraz takımı korumak, takımı motive etmek, hani anlatamıyorum yani, takımın kuyruğunu dik tutmak açısından yapılmış bir açıklama olarak alıyorum.
Ya şey gibi dedim Emre, hani İki yönden bakmak lazım derken şu açıdan söyledim. Yani bence İbrahim Kutlay'ın söyledikleri yanlış değil. Ama Ergin Ataman'ın söylediği şeyler de yanlış değil. Yani iki tane tam ters böyle sanki açıklama, hani
Yok.
bence ikisi birden doğru gibi. Yani şey oldu çünkü. Şimdi takım bence şöyle bir tehlike de var. İstiyorsan hani turnuvanın devamı ile ilgili şunu söyleyelim.
Tamam, ruh halini
Şöyle bir
konuşalım mı?
tehlike. Yani bizim takım biliyorsun böyle hani genelde dağılmaya meyillidir.
Doğru.
Şimdi böyle bir olay olduktan sonra bu olayın üzerinde çok da kalmamak lazım. Yani hemen geçip devam etmek lazım ki bir şansımız olsun. Ama
Doğru.
bunu yapabilecek miyiz ondan çok emin değilim. Çünkü sanki böyle Furkan'ın açıklamasında da yani böyle birazcık şeyleri hissettim, yani orada kalmış gibi hissettim.
Bu
Bilmiyorum
biraz
abi
şey,
yani.
bu biraz gerçekten şey gibi yani, tenis maçı gibi yani, her puanı
Evet.
birbirinden bağımsız oynamak gerekiyor. Yani sen 16 tane deuce oynadığın için 17. oynadığın deuce'un oynama ruh halin değişmemeli yani, anlatabiliyor muyum? Avantaj sende
Evet.
olsun veya olmasın. Şimdi ya şunu yapmamak gerekiyor. Ya Ömer Onan sonuçta takımın yöneticisi olmakla birlikte çok da tecrübeli bir basketbolcudan bahsediyoruz. Dolayısıyla
Evet.
büyük ihtimalle abi olarak da çok yol gösteriyor bütün kadroya diye düşünüyorum. Yani Ömer Onan video görüntülerle uğraşacaksa, anlatabiliyor muyum? Furkan defansını yazacaksa şeye karşı. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bunu birinin organize edip takımı oradan çıkarması gerekiyor. Yani biz bununla uğraşmamalıyız. Bizim bir Belçika maçımız var, bir İspanya maçımız var. Buradan belki, şimdi daha konuşmadık, konuşuruz kısaca ama çapraz karma karışık her takım Litvanya dışında yani birbirini yeniyor. Hani belki potansiyel bir çeyrek finalden bahsediyoruz falan, hani anlatabiliyor muyum? Bahsediyorduk veya orada sıkışıp kalmamak lazım senin söylediğin gibi. Yoksa hani 20-20'yi yiyip dönersek, hani anlatabiliyor muyum? Yani oynadığımız 16'nın da bir anlamı yok. O zaman niye geldik bu turnuvaya olur? Ve bu
Ya Emre,
jenerasyonu bir sonraki turnuva, hadi Dünya Şampiyonası'na gitmeyeceğiz, bir sonraki turnuva için de bir yere götürmez yani, anlatabiliyor muyum? Boşa atılmış bir kurşun olur bizim için.
senle aynı yere takılmışız. Furkan'ın, ya biz savunmamızı yazdık, sonucunu bekliyoruz demesi.
Devam abi,
Yani
devam.
abi sen buna enerjini veriyorsan zaten bitmişiz biz. Yani sen
Ha.
takımın sürükleyici ikinci, üçüncü oyuncusun ya da işte hatta belki zamanı geldiğinde birinci oyuncusun. Yani sen bunu
Tabii.
diyorsan yani sen sal abi yani. Hani öyle sana
Karadağ
bir
maçı
tane
almış
küfür.
birinci.
Evet. Ya ve
Ya
sana
bunun
küfür etmişler. Tamam, okey, küfür ettiler. Ama yani geç abi bunu. Yani
abi,
tamam. Şey deme yani,
bunu
gidip bana bunu, bu küfür eden herkesi ben her zaman işte şey yaparım, cevabını veririm falan deme abi. Deme yani.
yani mesela bizim spor tarihimizde bunun için iyi bir örnek var aslında. Yani nereden örnek alabiliriz abi? 2008 futbol Avrupa Şampiyonası'ndan örnek alabiliriz. Yok Emre Aşık'ın kafası patlamış, Volkan kırmızı kart görmüş, Muntay kalecilik yapmış, Uğur Boral stoper oynamış, Mehmet Topal'ı aldık almadık falan, anlatabiliyor muyum? Yani o turnuva ne kadar olay oldu ama o takım değil mi yani Almanya'yı az daha yeniyordu.
Evet.
Yani yarı final maçıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum yani o
Yarı
takım.
final tabii.
Yani elinde neyi varsa hani anlatabiliyor muyum? Topyekün maç kazanmak üzerine oynayan bir takımdı o. Nihat sakatlanmış, sakatlanmamış falan yani kim var abi? Kim savaşıyor? Biz finale gidebiliyor muyuz? Yani sürekli bir şeyleri tüketiyoruz tabii ki ama takılmıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Şimdi turnuva psikolojisi biraz böyle bir psikoloji. Bunu tabii ki ya Fatih Terim gibi bir adam liderliğini yapıyor onun. Yani o başka bir konu. Hani
Peak'inde,
basketbol
peak'indeyken.
peakinde diyelim. Dolayısıyla iki farklı yaklaşım seziyorum ben biraz. Bir an önce oradan kurtulmak lazım deyip özetlemiş olalım yani.
Bence de abi. Yani %100 katılıyorum. Hemen sal. Yani hemen sal yani. Hani
Aynen.
ya çünkü
Ya Furkan gerekirse otursun abi 3 maç kenarda.
kesin
Çeyrek
öyle.
finalde
Ve
çıkıp takır takır oynasın yani anlatabiliyor muyum?
ya burada senin kazanacağın bir şey de yok. Yani buna
Aynen.
tıkırlı kalıp ya ne yapacaksın abi? Heriflerin yani galibiyetini geri mi aldıracaksın yani? Hani olmayacak abi öyle bir şey. Yani ben hiç öyle bir şey görmedim hayatımda.
Ya FIBA otursun düşünsün yani böyle bir şey nasıl olabiliyor anlatabiliyor muyum? Yani 3 tane Gürcistan oyuncusu mafya gibi masör falan itekliyor, kakalıyor. Hani anlatabildim mi? Tartaklıyor yani. Bu hani nesini tartışayım ben bunun? Diyorum ben kendim ama mesela hakemlerin o 20-24 saniye, 22 saniye neyse yani kaç saniyeyse onu yönetemiyor olması bence bir yani bir şeyin yanlış yapılması aslına bakacak olursan. Bir Ceska Efes maçında fazladan süre oynatılmıştı. Ya kural kitabında benim anladığım kadarıyla şu yazıyor. Bir maç tam yani 4 çeyreği düşündüğün zaman 40 dakikadan daha az oynanamaz ama fazla oynatılabilir. O dönem Efes itiraz ettiğinde fazla oynatıldığı için kabul edilmemişti. Yani çünkü bir daha hadi gelin abi son 4,5 dakikayı bir daha yani iki uzatmaya gitmiş maçı bir daha oynatır mısın? Böyle bir turnuvada. Pratik anlamda da çok kolay değil. Tabii ki yapılmayacak ama hani Ceska Efes örneği daha fazla 40 dakikadan fazla oynanmış bir örnekti. Bu 40 dakikadan daha az oynanmış bir örnek olduğu için belki değerlendirilebilir veya daha fazla ses getirir diye düşünüyorum ama pratik bir çözümü yok. Yani biz bu maçı kaybettik. Olaylar oldu. Önümüzde Belçika, İspanya maçları var. Bir 16 oynayacağız. Çok değil mi? Çok yüksek ihtimal 2'de 0 çeksek bile neredeyse oynuyoruz herhalde. Yani bir artık hani hemen önümüze odaklanmamız lazım yani. Büyük ihtimalle ben eminim ki coaching staffinde en önemli amaçlarından bir tanesi de odur diye düşünüyorum. Yani herkes elinden geldiğince işin en iyisini yapmaya çalışıyor doğal olarak. Oyuncular da bir an önce o ruh haline girecektir diye düşünüyorum ben en azından. Yani öyle bir beklentim var. Hani dağınık bir milli takım görmek beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattır açıkçası.
Yoruyor abi. Yoruyor. Yani işte ben mesela dün yazdım sana Şengelya o kadar böyle işin içindeyken bizim milli takım bench'inde işte Mehmet Okurlar, işte Ender Arslanlar, dediğin gibi Murat Cangüler var. O kadar
Baksana.
böyle işin içinde görmedim. Belki hani yani diğer tarafa daha yakındım. Belki ondandır yani öyle hissettim de. Yani yine de öyle hissetmedim abi. Yani ne yazık ki. Olay o. İstiyorsan devam edelim.
Tamam. Umarım toparlarız. Ben toparlayacağımızı düşünüyorum. Yani saha içinde personelimiz yok diyoruz ama saha dışında bence çok kuvvetli bir personel var. Kenara baktığı zaman insanın içi açılıyor yani. Ben en azından
Aynen.
yani Türk milli takım basketbol tarihi açısından da düşündüğüm zaman öyle hissediyorum. Şimdi biraz çaprazlı konuşalım istersen hızlıca. Bir diğer gruplardan da kısaca bahsedelim. Hani gözüne neler çarptı. Bazı takımlardan biraz bahsettik ama önce çapraza odaklanmak lazım. 3'te 3 giden bir Almanya var. Fransa'yı yendiler, Litvanya'yı yendiler. Litvanya 3'te 0.
Evet.
Turnuvanın dışında
Yani o en acayip olaylardan biri herhalde.
yani bu kadar iyi basketbol oynayıp hiç galibiyet yani tabii grubun durumuyla da çok alakası var ama hani galibiyeti olmaması yani Estonya seviyesinde mi yani? Hani anlatabildim mi? Veya Hollanda seviyesinde mi? Çok iyi, çok
Bulgaristan.
iyi basketbol oynuyorlar. Bir maçı zaten son topta kaybettiler. Bomboş bir üçlük. Girebilirdi yani. Çok girsin istedim ben. Fransa turnuvaya kötü başladı. Biraz toparladı. Onlar da hani böyle hücumda çok dağınık gözüktüler bana. Özellikle hani top Fournier veya Hörtel'in elinden çıktıktan sonra ne yapacağını bir türlü kestiremeyen, bilmeyen, panikleyen bir takım varmış gibi gözüktü. Bosna sürpriz yapabilir dedik. Taş gibi.
Hörtel'in eli, yani Hörtel'in elinden çıktıktan sonra ne yapacağını bilmemek, yani zaten bir takımın düşebileceği en korkunç noktalardan biri büyük ihtimalle yani.
Abi zaten bir şey söyleyeceğim de yani hayatımda en korktuğum şey Thomas Hörtel'le aynı beşte olmak olabilir. Yani çünkü hani, yani şöyle düşün. Ya hani sana bomboş turnike attırır. %100 sayıdır yani. Hani hiç kimse olsan bile o sayı atabilirsin. Ya da sana öyle bir saatli bomba verir ki hani dersin ki yani ulan ben bu topu alayım. Şuraya bırakayım bütün dertlerimi. Gideyim yani. 24 saniye benim elimde patlasın daha iyi. Hani öyle bir ruh hali ne sokuyor beni. Fransa da o anlamda. Şimdi Almanya 3'te 3. Bosna, Slovenya, Fransa 2'de 1. Şey 2'de 1 diyorum. 2 galibiyet, 1 mağlubiyetler. Slovenya bir maç bıraktı. Bosna sürpriz yapabilir dedik. Çok sert bir basketbol oynuyorlar. Yani Nurkiç iyi durumda. Takımı yönlendiriyor ve şeyler yani çok eforlu basketbol oynamaya çalışıyorlar. Şu an tabii hem bizim takımın ve bizim grubun durumu, çünkü herkes 2 galibiyet bir mağlubiyet durumunda yani. Karadağ, Belçika,
Evet.
Türkiye, İspanya'yı düşündüğün zaman çaprazdan kim gelir? Bunu kestirmek çok mümkün değil. Yani son maça kadar ikili üçlü averajların döneceği bir durum var gibi geliyor. Almanya yani.
Abi şeyi soracağım sana. Yani İspanya ile ve Belçika ile yaptığımız maçlardan sonra yani ikili averaj mı var yoksa toplam averaj mı var onu bilmiyorum ben.
Ya şu anki sıralama toplam averajla oluyor. Onu biliyorum en azından.
Herhalde öyledir o zaman diye düşünüyorum.
Ama grup bittikten sonra ikili averaja mı, üçlü averaja mı bakılacak, toplam averaja mı bakılacak ben de bilmiyorum. O bizim eksiğimiz olsun. Onu bir sonraki programda netleştirip aktaralım veya yorumlarda bilenler eklesin veya biz program sonunda yazarız. Öyle söyleyeyim. Ama mesela şimdi Almanya'nın bir Slovenya maçı kaldı. Slovenya bir maç bıraktığı için o maçı kazanmak isteyecek yani sert oynayacaktır büyük ihtimalle. Güzel maç olacak. Bir sonraki maçı Almanya'nın Macaristan yani Almanya dolayısıyla buradan hani 4 galibiyetle çıkıyor gibi gözüküyor. Hani
Evet,
2'de 2
minimum.
yapabilecek takım Slovenya olur. Bosna veya Fransa maç kaybedebilir gibi geliyor bana. Litvanya turnuvanın dışında kaldı. Anlatabiliyorum yani 2 maç kazandığı zaman zaten hani bu takımların Bosna, Slovenya veya Fransa'nın iki maçında kaybediyor olması lazım. Hadi o da yani çok kolay değil. Dolayısıyla çaprazdan bakalım ne çıkacak. Yani şey devam ediyor. Ya ben Litvanya'yı bayağı böyle çeyrek final falan belki yarı final potansiyeli görüyordum. İyi yani bulundukları durumu hiç yansıtmayan bir takım. Bizde 3 galibiyet hani namağlup olsaydık mesela 3-0 olsaydık bizde oynadığı basketbolu hiç yansıtmayan bir durumda olacaktık. Onun gibi bir durumdalar. Var mı B grubuyla alakalı söylemek istediğim başka bir şey?
Ya ben B grubunu çok fazla izleyemedim abi doğrusu. Daha çok Yunanistan'ı falan izledim. Yani sağ olsun. Biliyorsun yani Gürcistan'dayken çok da böyle maç izleme fırsatımız olmadı.
Tatil gibi
Aynen.
burada.
şeyleri de bulamıyorsun abi. Yayıncıları falan bulamıyorsun. Zar zor. Bir tane senle çözdük sonunda. İşte 1891 Kortsak mı ne? Onu çözdük
Kortsaydı.
sonunda. Ama işte Yunanistan'ı biraz izledim ben. İtalya'ya karşı. Yani mesela işte İtalya yanlısı Datome ile tutmaya çalıştı. Olmuyor tabii. Olmuyor.
Ya nasıl?
Bu arada şey
5 sene önce de
Kostas
olmadı.
Loukas olmazdı olmazdı. Hiçbir zaman olmazdı. Yani 10 sene önce bile olmazdı neredeyse. Kostas Loukas forma girmiş. Kalates yanlısı bayağı besliyor. Onu söyleyebilirim.
Evet.
Yani ben Yunanistan'ı bayağı iyi gördüm. Yani maçın sonunda birazcık tıkandılar ama genel olarak bayağı şeydi. Yani dominant performansı zaten Yannis yani minimum 25 falan atıyor. Onun dışında takım şekilleniyor şeklinde. Şey yani istiyorsan favorilerimizi konuşalım ve bitirelim.
Tamam. Ya ben kısaca hani şu yorumları yapayım. Ya turnuvanın genel seviyesi bence biraz düşük abi. Ben çok maç izleme şansım oldu senin aksine. Hatta bir yani cuma akşamı maç izlemekten o kadar yoruldum ki bir taraftan US Open izliyorum, bir taraftan
Şeydi değil mi o? Almanya Fransa'nın olduğu geceydi değil mi?
evet. Yani yorgun düşebiliyorsun. Ya turnuvanın genel seviyesi şimdi bu 24 takım olmasından dolayı biraz sıkıntılı. Yani hani İngiltere, Estonya bugün sabah biraz izledim. Hani bunu da açık açık söyledim ofisteyken. hani Hollanda yine De Jong biraz böyle bir hani bir maçta bir şey kattı, biraz hava kattı ama hani ya yani bu takımlar bilmiyorum yani bence bu turnuvanın hak ettiği takım sayısı 16 takım gibi geliyor bana. Düşündüğün zaman bakma yani Luka, Yannis, Jokic 25 dakika oynuyorlar abi. Yani bu oyuncular yarı finale finale de bu arada şey kalacaklar yani.
Tabii.
Hiç yorulmadan gelecekler, anlatabiliyor muyum? Hem iyi takımlardalar, kötü takımlara karşı oynadıkları maçlar çok anlamlı değil yani. Geliyor yok hiç 20-25 dakika oynuyor. Takır takır üstünlüğünü koyuyor. Konuyu kapatıyor. Gidiyor. Onlar da namağluplar. Hani ben o gruptan ya Finlandiya mesela bence iyi basket oynuyor. Ama yani sonucu hani çok şey değil. Çünkü o grup da sert bir grup yani. İsrail tabii işte Hollanda ile falan oynadı. Ya yani Polonya mesela iyi basket oynuyor yani çok. Bana göre sert de oynuyorlar çok. Hem savunmada hem hücumda. Ukrayna aynı şekilde zaten namağlup yani gördüğüm kadarıyla son maçı da kazandılar şu, biz yayındayken. Hani İtalya'dan falan daha iyi takım. Hırvatistan daha potansiyel, hücum anlamında daha potansiyelli bir takım gibi gözükse de savunmada zaafları var. Organizasyon sıkıntıları var. Hani
Hırvatistan
bence
hep bizle aynı abi. Yani biz ne
evet.
kadar hayal kırıklıysak Hırvatistan da her zaman hayal kırıklığı.
Aynen öyle. Yani genel olarak hani turnuvanın durumu bu. Bir böyle gruplar bittikten sonra zaten hani oturup bir 16 match-up'larını konuşuruz diye tahmin ediyorum. O zaman da biraz daha detaylı hani gruptan çıkan takımları ve match-up'larını detaylandırırız.
Elenmemiş olursak.
Elenirsek daha az detaylı olur büyük ihtimalle program. Elenmezsek
Elenirsek üçüncü programda biter program. Şey, format.
yok yok. Niye canım? Bir yani yarı final ve final öncesi de yaparız bence.
Tabii canım yaparız.
Biz yani tamam milli takım konuşmak çok güzel tabii ki ama Avrupa Şampiyonası konuşmak da güzel yani.
Tabii abi kesin öyle.
Favorilerden bahsedelim dedin. Son istersen ondan da bahsedip kapatalım. Zaten bir saati de aştık.
Ben dediğim gibi Yunanistan'ı bayağı iyi gördüm. Onun dışında mesela Fransa ve Almanya'yı yani şöyle böyle saldırılabilecek noktaları var. Mesela Almanya daha iyi gidiyor gibi gözüküyor ama yani Schröder ve Mado Loh ile oynuyorsun. İki
Doğru.
kısım tamamen şey, böyle abuse edilmeye, yani üzerine saldırılmaya aday kısalar. Mesela Yunanistan'da oynuyorsun diyelim. Sulukas, Yannis pick and roll'u oynadın. Yani senin karşında Loy'la Schröder'den biri kalacak yani Yannis'e karşı. Yani o yüzden
Evet.
böyle hani çok böyle şey saldırıya açık bir takım bence. Yani İtalya Fonteccio iyi başladı.
Bu
Fonteccio
arada
bayağı iyi top oynuyor.
ya Kaan, internetin gitti sanırım abi, düştün. Şey
Geldim mi
yapmış
geri?
olayım. Geri geldin. Araya girmiş olayım. Yani mesela Almanya-Litvanya maçında söylediğin şeyi gördük. Yani çok fiziksel bir maçtı. Schröder yani son topların çok büyük bir kısmını kullanmakla birlikte hep Valanciunas'ın üstüne atak etti ama bir türlü yenemedi onu. Yani o sayıların hiçbirini bitiremedi. Litvanya orayı çok iyi şey yaptı, kullandı. Aslına bakacak olursan yani özellikle hatırlayacağım şimdi. Ya özellikle Jokubaitis, Grigonis hani potaya atak ederek Almanların kısalarını yenerek çok sayı buldular. Hani benim aklıma gelen mesela pozisyonlar onlar. Yani bu Litvanya mesela o maçı son topta kaybetti uzatmada, değil mi? İkinci uzatmada kaybetti. Yani kazanmış da olabilirdi. Yani Almanya'nın öyle bir Almanya biraz daha yani biz hani maçları kazandık ama kaybetmedik dedik ya, onlar mücadele ederek maçları tırtıkladılar ve kazandılar. Hani çok net böyle bir B grubunun net lideri durumunda değiller yani. Ama mesela Fransa bana göre benim turnuva başında onları koyduğum yerin çok daha altındalar. Yani nereye kadar gidebilecekleri benim kafamda soru işareti. Hani nereye kadar gidebileceğiyle alakalı soru işaretim olmayan takımlar yine favorilerim diyeyim. Hani Sırbistan, Yunanistan, Slovenya daha çok benim aklımdaki takımlar yani şu an. Tabii
Ben de
ya
aynı
ben
düşünüyorum abi.
ya bir bracket'ım var. Orada güncelliyorum ama bugün itibariyle yapmadım. Bir yarın sabah onu tekrardan bir toparlarım. Bir de B grubu, A grubu eşleşmelerini tahmin etmek biraz zor olduğu için çok da kestiremiyorum açıkçası. Orada çünkü hani ikili eşleşmelerden dolayı ilerleyebilecek takımlar bazen değişebiliyor. Özellikle şimdi Litvanya'nın düşmesiyle daha bu ihtimal de artmış durumda benim için.
Aynı abi ya düşüncelerimiz. Yani ben şey dedim. Yunanistan hani rakip takımlarının zaaflarını değerlendirmede daha önde olabilir bence. Yani sebebiyle. Sadece onu söyledim. Hani koptuğum noktada büyük ihtimalle kaçtı o.
Ha evet, onu
Bakalım.
duymamıştım.
Aynen.
Ya onlar için de zaten hani ya Sırbistan'la nasıl eşleşecekler? Anlatabiliyor muyum? Veya Slovenya'yla nasıl eşleşip Luka'yı nasıl durdurmayı planlıyorlar? Veya Luka'yı limitlemeyecekler de belki etrafındakileri mi limitlemeye çalışacaklar? Yani hani onlar artık böyle biraz daha yarı final maçaplarında böyle detaylı konuşuruz yani o programlarda bence hani inşallah olur bizim milli takımımız ama olmazsa da konuşacağımız şeyler biraz daha onlar olur diye düşünüyorum. Takımların durumunda yani mümkün olduğunca ben her takımı en az iki kez izlemeye çalıştım. Hani oraya geldiğimizde 4-5 maçını izlemiş oluruz o takımların diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyice yani derin bir yorum yapmak mümkün olur herhalde. Var mı eklemek istediğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım mı?
Kapatabiliriz abi. Güzel bir turnuva oluyor bence. Şey, dediğim gibi basketbol seviyesi bazı gruplarda daha yüksek. Onları izlemek daha büyük keyif veriyor. Özellikle böyle NBA'in hani MVP seviyesindeki oyuncuları izlemek Avrupa'da daha büyük keyif veriyor ama yani milli takımımıza da sen şey demiştin ilk programın sonunda Allah yardımcısı olsun diye. Bu noktadan sonra gerçekten Allah yardımcımız olsun. Yani hakikaten yani öyle bir seviyedeyiz ki şu an. Birazcık sıkıntılar var. Onları aşmamız lazım. Yapacağım yorum bu kadar.
Evet. Umarım aşarız. Bence turnuva devam ediyor. Bir şeyi söyleyecektim. Sen deyince yani mesela Slovenya-Litvanya maçı daha hani ya turnuvanın o ilk maçlar arasındaki en iyi maçtı. Genel olarak Litvanya'nın oynadığı şu ana kadarki bütün maçlar çok iyiydi bence. Hani izleme keyfi açısından hani
Evet.
geriye dönüp ben hangi maçı izleyeyim dese izleyicilerimiz Litvanya maçlarının hepsini izlediğinizden emin olun derdim büyük ihtimalle. Litvanya zaten hep öyle bir turnuva takımıdır. Hani mesela iyi bir seviye yani her grupta bu seviyeye ulaşmak çok mümkün olmuyor. Mesela Finlandiya-İsrail maçı da ben pazar sabahı 10.30'da açıp onu izledim. Hani böyle bir aktivite. Keyifli bir maçtı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Finlandiya'nın da ben genel olarak maçlarını keyifli buluyorum. Mesela Kapone'nin oynadığı oyunu falan
Aynen.
beğeniyorum. Ama bakalım nasıl devam edecek. Tekrar o zaman kapatmadan önce hatırlatayım. Hala buradaysanız ve programı beğenmediyseniz veya bizi takip etmiyorsanız lütfen bu durumdan kendinizi kurtarın. Bizi aynı zamanda Twitter'dan da takip ettiğinizden emin olun. Diğer mecralarda da Kaan Korkut Instagram'dan mesela canlı birkaç kez story paylaştı. Birçok mecrada bulunmaya çalışıyoruz. Podcast olarak da bunları zaten tüm podcast mecralarına ekliyoruz. Bizi takip ettiğinizden emin olun lütfen. Sen de artık İstanbul'dasın. Biraz daha turnuvayı yakından takip edebilirsin diye umuyorum. Keyifli bir programdı. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum.
Görüşürüz Emre.
Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın.